Herkese selamlar. Elini kirletenler serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Nedir peki bu elini kirletenler? Türkiye'deki 18-25 yaş arası genç girişimcileri ağırladığımız ve onların projelerine yer verdiğimiz bir podcast serisi. Bu projeler neler olabilir? Bir e-ticaret mağazası olabilir, bir web site olabilir, bir e-kitaptan tutun da NFT ihracatına kadar dijital ortamda yapılabilmiş bütün projeler olabilir aslında. Lütfen siz de eğer bir elini kirleten olduğunuzu düşünüyorsanız selam@sıfırdanglobale.com üzerinden bize ulaşın. Bugün de bir kadın girişimci Pınar Civan bizlerle birlikte, Cogito Store'un kurucusu. Pınar, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın? Ne var ne yok?
İyiyim. Yorgunum ama iyiyim.
Evet, ben... arkadaşım. Benden de iyilik, çok teşekkür ederim. Benden de işte biraz yorgunluk var ama senin evet. Kadar değil gibi duruyor. Çünkü arkada defterleri görüyorum. Bugün muhtemelen oldukça çalışmışsın, yorulmuşsun gibi duruyor.
Yani birazcık.
Süper. Valla öncelikle biraz böyle seni tanımak isteriz. Neler yapıyorsun? İşte nasıl okullarda okudun? Nerede yaşıyorsun? Kaç yaşındasın?
Okuldan bu sene mezun oldum. Mimar Sinan Tarih Bölümü mezunuyum. Bölüm birincisi olarak girdim. Birincisi olarak çıkamadım. Ama yine de yani sevdiğim bir bölüm oldu. Onun dışında lisede de Aydın Doğan'da radyo televizyon okudum meslek lisesinde. Bu ikisinin bana çok büyük artıları vardı. Ve birazcık da o ikisinin böyle karışımı bir şekilde işimi kurdum aslında. İşim de şöyle ki, sanat tarihinden daha çok ilhamla defter, poster, seramik tablo, çanta gibi tasarım ürünler satıyorum. O nedenle tam bir yıl oldu.
O noktada, ama... çok pardon, o noktada şeyi merak ediyorum. İş konusuna geçmeden, lise tarafında bir hani iş ve staj tecrübelerinden bahsediyorsun Pınar.
Evet.
O tarafı çok merak ediyorum ben. Hani iş tarafına geçmeden böyle belki kronolojik olarak gitmek seni daha iyi tanımamıza sebebiyet verebilir. O açıdan hani tabii. Oradaki iş tecrübelerini, staj tecrübelerini anlatabilir misin bize? Nasıldı?
Aslında şöyle ki, benim babam sigortacı yaklaşık 30 yıldır ve ben onun yanında 13 yaşından hatta 12 yaşından beri durmadan müşterilerin yani sağlık sigortası pazarlama bölümündeydim. Babamla birlikte birçok müşteriye gittim. Yani 100-150 tane belki 200 tane görüşme yapmışımdır. Yani gidiyorduk, atıyorum Kadıköy'deki işte Bakırköy'deki bir müşteriye ve sağlık sigortası satmaya çalışırken babam, hani insanları ikna etmeye çalışırken onun yanında oturuyordum. Ben de müşterilerle konuşuyordum. Yani bu benim için pazarlama aslında kanıma çok küçükken girdi ve gerçekten çok sevdim. Ama işte lisede de birazcık aslında babamın yönlendirmesiyle yine radyo televizyona girdim. Benim için çok uygun olacağını düşünüyordu. Radyo televizyona girdim. Her şey çok güzeldi. 12. sınıfta CNN'de afiş programı var. Kültür sanat programı. 8 ay boyunca staj yaptım. Ama bana bir idealistlik geldi. Bilmiyorum, yaşından dolayı herhalde. Ben dedim radyo televizyoncu olmayacağım. Burası çok kaygan zemin. Bu ilişkiler bana göre değil dedim. Ve böyle aşırı bir şekilde tarih çalışmaya başladım. Ama benim için çok zor bir seneydi. Yani dedem ve anneannem hastaydı. Ben bir yandan hem onların hastalığıyla uğraşıyordum hem işte okulla uğraşıyordum. Üniversite sınavına çok hızlı, yani çok hazırlandım. Ve CNN'de de staj yapıyordum. Bir sürü ünlü isimle, böyle işte Ayşek Kudin'den tuttu Uruguay Devlet Başkanı'na kadar bir sürü isimle röportaj yaptım. Hani böyle tiyatro camiasına da girdim, ressamlara da girdim. Çok güzeldi. Ama yine de hani beni büyülemedi. Hani Türkan Şoray'la bile tanıştım. Çok güzeldi ama hani ben tarih okuyacağım diyordum. Şu anda mesela bilmiyorum. Belki orada mı kalsaydım daha iyiydi. Ama öyle bir yol tutturdum. Bölüm birincisi olarak girdim. Boğaziçi'ni çok istiyordum. Test çözmeyi de çok seviyorum bu arada. Yani çok garip zevklerim var. Hani şu anda bile canım sıkılınca test çözüyorum. Ve işte 10.000. oldum. Mimar Sinan'a girdim. 5 senede bitirdim. Çünkü 5 senede bitirmemin nedenini de çok dürüst bir şekilde anlatıyorum. Bir yandan bu sefer de ben böyle çok maymun iştahlıyım. Bu sefer de işte halkla ilişkiler ve organizasyon şirketlerinde, özellikle organizasyonda stajlar yaptım. Hani davetler düzenliyordum. Nikahtan tut da işte Brand Week tarzı etkinliklere kadar. Hani bunları düzenleyen organizasyonlar içinde, organizasyon şirketlerinde yer aldım. Ama hani beyaz yakalılığı gerçekten sevmiyordum. Hani çok garip ama böyle yürüyüş olsun diye durmadan tuvalete gidip geliyordum. Hani benim için çok değişik bir deneyimdi. Bilgisayar da hiç bana göre değil. Hala hiç sevmiyorum. Yani işimin çoğu yine bilgisayarda geçiyor. Bunu da bilmiyordum. Ben daha çok insanlarla etkileşim içinde olacağımı düşünüyordum. Yine çok bilgisayarla uğraşıyorum ama bu sefer de dedim ki ben yoga yapayım. Yani hareket edeyim biraz. Yogada da sertifikamı aldım. Çocuklarla böyle eğitmenlik, yoga eğitmenliği yapıyordum. Ve tenisçiyim de aynı zamanda küçüklüğümden kalan. Yani çok maymun iştahlıyım. İşte altyapıda olarak tenis oyuncusuydum. Böyle ikisini birleştirdim. Tenis ve yoga eğitmenliği yaptım 3 yıl boyunca. Çok güzeldi. İşte haftada 2-3 gün eğitmenlik yapıyordum. Okulum da birazcık aksadı. Ama sonunda o da bitti. Ama eğitmenlik şu anda yapamıyorum pandemi yüzünden. Hı hı. Ve Kogito başladı.
Valla süper. Hani o şey diyorsun ya, Türkan Şoray'la bile işte tanıştım ama o hayat beni çekmedi. Hani bu ışıltılı hayatı istemiyorum ama bunları istiyorum falan gibi, evet. Hani bir şey yani, var. Sürekli yeni bir şey. Aslında senin hayatın daha ışıltılı geldi bana falan.
Yani evet. Bilmiyorum da birazcık yoruyor.
Biraz, evet.
Çünkü
evet.
Yani tatminsizlik gibi geliyor ama öyle bir şey değil. Sadece çok farklı hayatlar deneyimlemek bana daha keyif veriyor. Şu anda aynı zamanda öğretmenliğe de başladım. Onu bahsetmiştim zaten sana. Hani onu da deniyorum. Her şeyi denemek istiyorum herhalde. Farklı meslekleri. Hı hı. O özellikle insanlarla tanışmak çünkü çok hoşuma gidiyor. Farklı meslek gruplarında.
Ya bu sanat tarihi diyorsun. Tarihe ilgi nasıl, evet, başladı peki? Yani böyle hani o lisede böyle test çözerken ki o şey... Böyle hap bilgiler mi seni o tarafa çekti?
Yok.
Yoksa okuduğun kitaplar mı? Bir sanatçı idolün var mı? Onu da sorayım bu arada. Hani evet. Sanat tarihinde bir idolün var mı?
Bu tabii ki. Şöyle ben 4. sınıfta, ilkokul 4'te ve 10. sınıfta okul değiştirdim. Yani 2 okul değiştirdim ama aslında benim birazcık zararıma hem de faydam oldu. Çünkü ben özellikle 4. sınıfta mesela okul değiştirdiğimde hiç arkadaş edinememiştim ve durmadan kitap okuyordum. Yani 10 yaşında bir çocuk okulda bütün teneffüslerde kitap okuyor. Hiç sosyalleşemiyorum. Hani bir sene sonunda sosyalleştim. Aynı şekilde lisede de yine 10. sınıfta yeni okul değiştirdiğimde hani daha sonra arkadaşlarım söylüyor. Benim bir dönem boyunca hiç böyle durmadan böyle görmüşler. Yani durmadan kafamın tepesini görmüşler kitaplarda. Hiç yani benim yüzümü görmemişler. Daha sonra anlatıyorlar. Ben yine çok kitap okuyordum. Ya ben birazcık bazen hani asosyal değildim tabii ki de. Sonra herkesle arkadaş oldum. Ama bir geçiş sürecinde direkt bir yere adapte olamadan çok okudum okullarda. Bu beni ama günün sonunda güzel etkiledi. Çok ufkumu açtı. Yani tarih serüvenim de aslında şöyle geliyor. Ben aynı zamanda sinema tarihini çok seviyorum. Yani özellikle böyle Fransız ve İtalyan 1960'lar dönemini, 60-70 arasını çok seviyorum. Ve lisede buna da böyle aşık oldum gerçekten. Tarih serüvenim bununla başladı. Yani çok kitap okumamla ve sinema tarihiyle başladı. Kendi kendime gelişti ve yani bilmiyorum, özellikle lisede kimse anlamıyordu ne yaptım, ne ettim. Yani kimseyle böyle zevklerimi konuşamıyordum. Üniversitede biraz daha bu tabii gelişti. Ama böyle kendi kendime çok şey öğrendim. Tarih sevimim herhalde filmlerle başladı. Film ve kitaplarla.
Film ve kitaplar diyorsun. O taraftan, evet, seni etkileyen, böyle önerebileceğin şu kitap veya işte şu film diyebileceğim bir şey var mı? Böyle kendine idol olarak belirlediğin bir sanat tarihi figürü olabilir belki.
Şöyle hani tarih açısından baktığımızda ben 9. sınıfta Patti Smith'in Çoluk Çocuk adında bir kitabını okumuştum. 1970'lerin Amerika'sını anlatıyor, hippilere. Ve ben çok etkilenmiştim 9. sınıfta. Kitap olarak onu önerebilirim. Yani benim ufkumu çok açmıştı. Yani şu anda onu okusam belki, bilmiyorum beğenir miyim? Bilerek de okumuyorum. Hani 8 sene önceki Pınar onu çok güzel sindirdi gibi geliyor. Film olarak da filmi düşünmem lazım biraz ama sanırım ilk aklıma gelen, hatta dün de izledim birazcık mutsuzken, Midnight in Paris olabilir. Midnight in Paris'i çok seviyorum. O da yine 1920'lerin Paris'ini anlatıyor. İşte Picasso'yu, Modigliani'yi, herkesi böyle hem ressamları anlatıyor hem yazarları. Çok güzeldi bu Diyan'ın filmi. Hı-hı. İlk aklına gelen bunlar.
Süper. Süper tavsiyeler. Çok güzel. Teşekkürler.
Rica ederim.
Şimdi de böyle biraz hani cogito suftor tarafına gelebiliriz. Yani evet, artık serüven o tarafa doğru evriliyor, hı-hı, sanırım senin için bu noktada. Üniversiteye giriyorsun sanırım. Evet. Üniversitedeyken başlıyor sanırım. Hani onun, evet, nasıl başladığını, böyle sanat tarihiyle işte Cogito'nun nasıl birleştiğini falan merak ediyorum aslında. Böyle hani böyle ürünler yapabileceğin düşüncesi nasıl geldi? Bir yerde mi gördün? Çevrende mi vardı vesaire? Böyle hani Cogito Store'un böyle başlangıçtan hikayesini çok merak ediyorum.
Evet, onu da şöyle anlatayım. Ben müze gezmeyi çok seviyorum. Yani gerçekten İstanbul'daki de ve yurt dışındaki böyle hani daha önce de gezdim işte Lizbon'da, Barcelona'da, Madrid'de. Hani böyle yurt dışına da daha önce seyahatlerim olduğunda çok etkileyiciydi. Gerçekten hani bilmiyorum, İstanbul'da da çok keyif alıyorum gerçekten müzeleri gezmekten ve hani hiç böyle müze dükkanlarına gittim mi bilmiyorum, müze mağazalarına. Ben onları da mesela çok büyük ilgi alanım. Hatta küçükken şeyi hiç unutmuyorum. İkinci sınıfta ben Anıtkabir'e gitmiştik ailece. Ve ben orada Anıtkabir hızlı hızlı gitmiştim. Mağazayı gezmek istiyorum. Mağazayı yani çok tutturan bir çocuktum. Mağazayı istiyorum. Yani oradaki Atatürk'lü bir şey almak istiyordum. Bana çok, annem çok kızmıştı mesela. Hani amacın mağaza değil. Ama ben gitmiştim, oradaki her şeye bakmıştım. Hani böyle sanat eserleri olan ve müzelerin mağazaları beni çok etkiliyordu. Ama hiç ya yani o tarz bir şey göremiyordum. Yani normalde arkadaşlarım hediye almak istediğimde falan hiç böyle tarihi ve sanatla ilgili ürünler yoktu. Bu Cogito'nun da hikayesi aslında en dürüst şekilde şöyle oldu. Erkek arkadaşıma hediye almak istiyordum doğum gününde. O da tarih okuyor. Yani şu anda yüksek lisansta. Ve hediye almak için böyle bakıyorum, harita almak istedim. Ama hiçbir yerde harita doğru düzgün bulamadım. Hani acaba çözünürlüğü iyi mi? Böyle bir gerçek mi? Nasıl bir şey? Dedim ben böyle birazcık harita araştırayım. Sonra bir de pandemi döneminde ben böyle okul derslerinden, Osmanlıca'dan falan çok sıkılıyordum. Ve bu sıkıntılı zamanlarımda hani ders bir yerde duruyor. Ben işte müzelerin böyle sanat eserlerine bakıyorum. Yine mağazalarına bakıyorum internetten. Çok hoşuma gidiyor. Böyle durmadan sanat eserlerini kendime istiflemeye başladım bir yerime. İşte böyle müzelerin internet sitesinden PDF'leri ücretsiz olarak alıyorum. Onları okuyorum. Şey yapıyorum. Oradaki resimleri de kendime alıyorum. Garip ama neden bunu yapıyorum? Hiçbir fikrim yoktu yani. Çok keyif veriyordu. Ve böyle bu süre içinde işte erkek arkadaşıma da bir şey hediye alacak bir şey bulamadım. Kendim böyle şövalye resmi çizdim tuvalet üzerine. Ama böyle olmayacak yani, işte harita bakıyorum ediyorum ve sonra dedim ki ben böyle bir şey yapabilirim. Hani harita satabilirim dedim. Ve seramikle böyle oynamaya başladım. O da çok acayip. Yani seramiğin nasıl aklıma geldiğini bilmiyorum. Açıkçası yani Türkiye'de tek yapanın ben olduğumu düşünüyorum. Yurt dışında da görmedim. Farklı bir teknikle yapıyorum seramik tabloları. Yani onu araştırdım, ben şunu şöyle yapabilirim. Birazcık ahşapla karıştırdım. Ahşap tekniğiyle seramiği karıştırdım. Sadece o kadar ipucu verebilirim. Ve sonra ben deneme yanılma bir ay boyunca o seramik tabloları yapmaya çalıştım. Haritaları araştırdım. Ortaya bir şeyler çıktı. Ama ben haritalarla başladım. Sonra bir baktım haritalar pek tutmadı ilk ay. Hiç böyle ilgi çekmedi. Hani birkaç satışım oldu ilk ay. 10 Ekim'den işte 10 Kasım'a kadar falan. Bir de kendime böyle bir tane sanat eserli defter yapmıştım. Hani bir sanat eserini çok beğendim. Defter olarak bunu da yapayım dedim. Sonra defter de koydum. Hep o satıyor yani. Hep sanat eseri defter satmaya başladı. Allah Allah dedim yani, neden böyle? Ve işte böyle bir Art Lovers serisi çıkardım. 4 tane sanat eseri defter ve posteri yaptım. O çok tuttu. Ve sonra harita defterler tutmayınca da onları kaldırdım. Tamamen böyle sanat eseri ve yani sanat ve tarihe yöneldim. İlk başta sadece tarihti aslında. Seramik tablolar da öyleydi.
Sonra sanat ve tarihe geçti.
Evet.
Anladım. Yani nasıl ürünler üretiyorsun? Ben biraz hani mağazayı gezdim tabii, internet mağazanı, ama orada da böyle seramik olduğunu söylüyorsun. Haritalar var sanıyorum, değil mi?
Haritalar, yani böyle çantalar var.
Çantalar var. Başka neler var böyle hani ürün
t-shirt
olarak?
T-shirt vardı. Çok, beni çok yordu t-shirt. Sattım hani böyle sevildi de, ama beni çok yordu o süreç. Yani ben zaten atıyorum bir seramik tablo için 5-6 farklı kanaldan sonra o seramik tablo oluyor. Hem benim hem de işte üreticilerin, farklı işte ayaklı üretenin, boyayı alıyorum, değişik şeyler. Ama tişörtte bu daha da yorucuydu ve çok ilgilenmem gerekiyordu. Tişörtü kaldırdım. Çok detay veriyorum. İşte ondan sonra çantalarım var. Çanta, seramik tablo, defter, notepad. Şimdi ajandam gelecek. Ona çok heyecanlıyım. Gerçekten. İnşallah ocağı yetiştiririm. Bu şekilde.
Süper. Eline sağlık.
Evet, teşekkür ederim.
Şey ne demek bu arada Cogito? Ben ona bakmayı unuttum. Sana
şey,
sorayım.
Şey tabii Cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım diye bir söz, Descartes'in sözü. Oradan
geliyor. Oradaki
evet.
Cogito.
Oradaki Cogito direkt.
Tamam. O da sonuçta tarihten geliyor diyebiliriz.
Evet, tarih, felsefe.
Sen şey olarak, platform olarak Shopier'i kullanıyorsun. Bildiğim kadarıyla Shopier
yani
mağazan var.
Yani bir yıllık. Aslında Şu anda böyle çok çok etkili kullanamıyorum Instagram'ı da çünkü yaklaşık 3 aydır internet sitesini açmaya çalışıyorum. Yani ben internet sitesine geçeceğim bir hafta içinde. O kadar istedim. Kendi internet sitem olacak. Ve Trendyol'da da başlıyorum.
Kendi internet siteni açmayı tercih ettin.
Evet.
Yani ilk başta belki hani tabii senin bir Instagram'da belli bir takipçin var. Belki bir komüniten var diyebiliriz ama ilk başta hani belki bir pazar yerine göre müşteri bulması zor olabilir. Belki trafik çekmesi mağazaya. Hani evet. Orada mı planların var mı hiç kendi web siten üzerinden?
Trendyol için mi?
Evet evet. Hem kendi web siten için hem de şeyi soracaktım. Böyle Etsy, Amazon gibi platformları düşündün mü? Bu da soruların arasındaydı. Ürünlerin önce... çok çünkü. Buna uygun yani el yapımı ve hani... Evet. Sanat tarihiyle ilgili ürünler. O yüzden hani Etsy mesela çok uygun bir platform gibi aslında senin ürünlerin için. Hem hani döviz kazanma şansı da var. O açıdan merak etmiştim hani böyle bir düşüncen oldu mu diye.
Yani başın neredeyse Ocak'tan beri bir yıldır da o Etsy düşüncem var. Ama şöyle ki gerçekten her şeyde tek başıma uğraşıyorum. Gerçekten ve bunu hani böyle övünerek söylüyor muyum bilmiyorum. Keşke yani şu anki aklım olsa da bir ortağım olsaydı diyorum bazen. Çünkü çok yorucu. Yani Etsy mesela bir yıldır istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Yani o da daha bugün matbaamla bir de matbaacı işte abiyle konuştuk Etsy'yi. O da Amazon'dan satıyormuş ve bana dedi ben sana yardımcı da olurum. Hani böyle Etsy'ye gir kargoyu hallederim falan. Ben de korkuyorum dedi. Hani bilmiyorum çünkü yine onunla da tek başıma uğraştım. İşte erkek arkadaşım birazcık yardım edecek yurt dışı tarafına. Ama hani ben daha çok Türkiye'ye odaklıyım nedense. Daha kolay geliyor. Ama tabii ki de döviz kazanma şansını da düşündükçe çok saçma. Hani yurt dışı için sosyal medya pazarlamanı yap. Ona göre şey strateji oluştur. Ama nedense Türkiye bana daha sıcak geliyor. Yani hep böyle kendime çelişiyorum. Ben şu anda Türkiye'den devam ediyorum. İnşallah yani 2022'de Etsy'ye de gireceğim. Çok istiyorum COVID olarak. Onun dışında Türkiye'de yani ben Trendyol'da çok endişelenmiyorum çünkü kitlem var ve o kitle daha da artacak. Yani aylardır hiç Instagram reklamı yapmadığım halde yine de hani 7000 kişi oldu. Ki bu bana yeterli değil yani bir 20-25 bin en az istiyorum. Şu ana kadar da olmalıydı bence bir yılın sonunda. Kendimi bu konuda birazcık yetersiz hissediyorum. Çünkü her şeye yetişemiyorum. Gerçekten hani beni dinleyen böyle tek başına bir mağaza açmak isteyen mağaza açan varsa herkesi anlıyorum çünkü çok zor. Tek başına uğraşmak çok zor. Çok yıpratıyor. Yani kitlemin açısı konuşamadım. Kitleme güveniyorum. Trendyol ve internet sitesi konusunda.
Anladım. Instagram'da
takipçileri de umarım. Ödeme güvenliği konusunda şüpheleri olur mu diye düşünüyorum. Birazcık hani o açıdan hani hiçbir şüphe yok tabii ki de hani gayet güvenli. Ama bir tek internet sitesi beni hep o yönden düşündürmüştü. O yönden riskli gelmişti ama onu da en iyi şekilde sağladığımı düşünüyorum artık. Güveniyorum. Zaten İKAS'ı belki biliyorsunuz. İKAS'la çalışıyorum.
Evet. İKAS'ı biliyorum.
O yüzden güveniyorum. Evet.
Evet. İKAS da yine ihracat yapan ödeme alma platformlarından biri. E-ticaret platformlarından biri bildiğim kadarıyla. Çok iyi gerçekten. Yani umarım Etsy gibi bir platforma da 2020'de geçebilirsin.
İnşallah.
Orada da biz de yani elimizden geleni yapmaya çalışırız. Hem bizim de sıfırdan Etsy diye bir serimiz var.
Öyle mi?
Evet evet yani Etsy'ye böyle sıfırdan başlamak isteyenler için yaptığımız bir seriydi. Bir illüstratör arkadaşımızla yapmıştık. Yani elimizden gelenin mağaza açılışıdır, işte mağazanın tasarımıdır, satıştır, reklamdır. Etsy içindeki o arayüzde sana elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışırız. Aklında bulunsun yani. Lütfen bize evet, ulaş her yerden.
Çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
Süper olur vallahi. Senin ürünlerin de çok güzel.
Birazcık korkutucu bir platform gibi geliyor çünkü bana. Eminim öyle düşünenler vardır. Endişelendiriyor yani. Daha önce deneyim olmayan biri. Hani yanında bir arkadaş falan olsa hani mesela Sihan ya da bugün matbaacıyla konuşmam bile bana bir güven verdi açıkçası.
Anladım. Etsy'nin arayüzü aslında öyle korkutucu değil biliyor musun? Demek istediğini anladım ama hani.
Kargo platform.
Ha kargo açısından diyorsun sen.
Evet. Nedense o beni çok endişelendiriyor. Yani paranın tamamı kargoya mı gidecek atıyorum ya da Etsy benden çok mu para kesecek? Vergi boyutunu nasıl yapacağım? Şirketim var ama nasıl değişkenler olacak onları bilmediğim için endişeleniyorum.
Evet evet anladım. Etsy ile ilgili dediğim gibi yani Türkiye'de hem bazı iyi Telegram grupları var. Mesela Etsy ile gelir. Ya yani bu şeylerin kaynakların birçoğunu seninle paylaşırım. Biz de yine işte mağaza açmanda, vergi süreçlerinde, komisyon, kar hesaplama vesaire gibi videolarımız var. O süreçlerde de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Hani Etsy tarafında yardımlaşabiliriz. Aklında olsun kesinlikle.
Teşekkür ederim.
Ne demek? Şimdi sorularımla devam etmek istiyorum. Sen kadın girişimcilerin zorlandığı noktalardan bahsediyorsun Pınar. Yani burası önemli bir nokta. Hani evet. Girişimcilik dünyasında böyle hani erkeklerin çok daha fazla sayıda olduğu bir gerçek. Ama bu hani kırılması gereken bir gerçek belki. Biz de bunu elimizden geldiği kadar işte sıfırdan global olarak yıkmak, kırmak istiyoruz. Önümüzdeki çalışmalarımız bu yönde olacak. Senin bu taraftaki hani hem tecrübelerin hem böyle kadın girişimcilerin e-ticarette yaşadığı zorluklarla ilgili söylemek istediklerin neler? Bunları dinlemeyi çok istiyoruz bu yayında.
Tabii. Öncelikle hani erkek girişimciler tabii de çok var ama bir de Instagram algoritması sağ olsun bana da hep karşıma kadın girişimcileri çıkartıyor. Bir sürü takı satanları, kıyafet satanları farklı farklı. İşte böyle notepad, kırtasiye ürünleri satanları. Ve hani bunlar genellikle lise ve üniversite çağındaki kadınlar oluyor, kızlar oluyor. Ama şöyle bir şey ki çok birbirimize destek olduğumuzu düşünmüyorum. Kendi içimizde de bir rekabet var. Hani ben birkaç tane kadın girişimciyle de yazışmıştım ama pek bir destek söz konusu değildi. Bu benim şansıma belki. Tabii ki de olanlar da vardır. Ama hani
bir platform mu lazım?
Evet.
Yani bir platform mu lazım kadın girişimcileri birleştiren? Aslında böyle platformlar denk gelmiştik biz ekipçe ama.
Acaba yani hangi yaş grubunda? Bence açıkçası lise ve üniversite çağındakiler için, girişimciler için böyle bir platform yok ki şöyle de bir şey var. Bu platform gerekli ama ben şunu da fark ediyorum. Çok böyle inceliyordum, araştırıyordum bu girişimcileri. Okul başladıktan sonra bir azalma oldu. Şimdi bir kırılma noktasıydı. Pandemide okullar yok. Herkes evinde bir şeyler üretiyor. Ve gerçekten bence bir Shopee çağı oldu. Birçok kitleye etkiledi. Herkes öğrendi. Ama şimdi bir kırılma noktası herkes okula mı gitsin, işini devam mı ettirsin? Çelişkisinde. Bunu da fark ediyorum. Gittikçe hatta daha çok fark ediyorum. Bir anda böyle hani satışlar tatil moduna alınıyor. Gönderiler yapılmıyor artık. Bakalım ne olacak ama çok güzel yani şu açıdan da çok güzel. Evet hep evdeydik, okula gidemedik ama bence hani bir yıl okula gitmek mi, tabii de bütün okullar için öyle değil ama bir yıl kendi girişimini yapmak mı, işin her boyutunu görmek mi çok faydalı olmuştur bence birçok girişimci için, birçok öğrenci için. Bu bence yani çok önemli bir deneyim.
Evet, belki bir hayatın simülasyonu gibi hani okul böyle bitmeden, evet. Değil mi?
Onun dışında yani kadın girişimcilerle ilgili de gerçekten daha önce videomda da belirtmiştim. Böyle ama ben şunu da anlamıyorum. Ben böyle yaşadığım zorlukları söyledim. Bana hiç kötü yorum gelmedi yani kendi şahsıma. Ama böyle atıyorum yorumlara baktığımda yine orada da ne çok ağlıyor. Kadın mı kız mı? Bunu hala tartışıyor mu? İşte ne kadar cahil, ne kadar şey. Bir tek buna bütün video güzel, kadın kız ayrımına çok kötü. Ben bunları başta böyle yorumları okuyordum. Sonra bir süre sonra hiç okumamaya başladım. Ve bazıları da ama şöyle bir şey var. Ben kendimi hani hiçbir şekilde savunmadım ama zaten benim altımda da yine beni savunanlar ve bana saldıranlar da olmuş. Hani ben hiçbir şey yapmasam bile insanlar birbirini yiyerek susmuşlar diyeyim. Yani kadın girişimcilik konusunda o yüzden sözlerimi yine seçerek konuşmuyorum. Çok dürüst konuşuyorum ama ne kadar zorluktan bahsetsem bilmiyorum. Ne yanlış anlaşılır mı? Şey yapılır mı?
Yani rahat ol lütfen. Burası açık mikrofon. O yorumları yazanlar da zaten bildiğimiz kişiler.
Evet.
İşte yani troll, bu çağın troll diye adlandırılan de
kişiler. Kolay yani, zannediyorlar sadece. Yani kolaysa sen de yap o zaman görelim. Yani gerçekten herkes yapsın. Geçen gün bir yerde okudum galiba Stanford Üniversitesi'nde işletme bölüm galiba. Mezun olmak için bir tane girişim kurman mecburi. Ve bence hani bizim tezimiz gibi bu müthiş bir şey. Yani gerçekten keşke bütün işletme bölümlerinde ya da bu tarz bölümlerde girişimci yani girişim kurmak zorunlu olsa. Başarılı ol ya da olma. O kadar çok şey öğretiyor ki.
Değil mi?
Yani sonra ben kendi işimi yapmasam bir de parayı yönetmek konusunda o vicdanında bir burun buruna gel yani bir yüz yüze gel.
para yönetimini sağlamak veya evet. İşte artık hayatla yüzleş o noktada.
Evet.
Evet yani çok haklısın vallahi çok güzel söyledin. Yani okullarda benim de bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Hani işletme bölümünden mezun olurken iş kurmalısın falan gibi. İş
aslında kuracaksın. Böyle olmalı. En basit mantık bu. Hiç de zor bir şey yani iş kurmak evet. Tabii ki zor ama bir fikir üretmek hani bir tişört sat. bir arkadaşına tasarlat hani güzel çizim yapan. Bir tanesini satmayı deneyen bir tane sat en azından.
Evet, çok çok doğru bir noktaya değiniyorsun gerçekten. Yani birçok okulun şu anda birçok üniversitenin birçok bölümü aslında hayatın tam bir böyle hazırlığını sunmuyor. Yani gerçekten evet. Eğitim durumu o noktada çok iyi değil. Hani umarım böyle işte eğitim tarafındaki kurum kuruluşlar, belki işte sivil toplum kuruluşları, bizim gibi sosyal girişimler bu noktada böyle biraz direksiyonu alıp böyle daha yenilikçi, işte okullarda olmayan derslerin okutulduğu, yani böyle çok şeyler duyuyoruz çünkü hani girişimcilik özelinde çok fazla şeyler var. Yani işte e-ticaret diye bir atıyorum, e-ticaretin veya bir alt kırılımı nasıl desek, mesela optimizasyon gibi bir alanla ilgili bir ders yok mesela, belki de varsa bilmiyorum, biri yorumlarda düzeltin lütfen, ama hani birçok girişimcilik alanının birçok noktasında üniversitede dersler yok veya hocalar bu noktada iyi değiller, işte yetkin değiller diyelim. Çok doğru bir nokta o yüzden söylediğin şey. Bizler ne yapmamız gerekiyor bu noktada? İşte kendimiz yapmamız gerekiyor sanırım veya işte bizim gibi sosyal girişimlerin bu noktada dümeni alması gerekiyor diyelim. Ben yine sorularıma devam etmek istiyorum. Bir şey söylüyorum.
Bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim kardeşim 8 yaşında. Geçen sene İTÜ'yü kazandı ama okula gidemedi ve böyle bir çeşit boşluğa düştü. Çünkü okulu çok güzel ama gidemiyor. Hazırlık okuyor online'dan. Ve ben de durmadan böyle, belki hani sen tasarımda çok yeteneklisin. İşte sen de bir girişim kurabilirsin. Sen de bir şey yapabilirsin. Düşün. Fitness'la da çok ilgili. Ve düşündü, taşındı. Spor bileklikleri ürettirmeye başladı. Onun için bir sürü farklı üreticiye gitti, konuştu. Ben onu Shopee'de yardım ettim, kendi çözdü. Sonra sosyal medya hesabı açtı. Rivals diye bir sosyal medya hesabı var ve mağazası var. Spor bileklikleri satıyor. Daha 18 yaşındaydı. Ve açıkçası benden daha büyük bir başarı onunki. Çünkü daha 18 yaşında. Ve çok uğraştı. Başarısız oldu, başarılı da oldu. Her satış böyle mutlu etti. Şu anda da devam ediyor ve hani şunu da eklemek istiyorum. Mesela okulda böyle tanınıyor. Mağazası olduğu için biliniyor. Yani bu çok büyük bir sosyalleşme imkanı. Gerçekten girişim satmasanız bile sizi fark ettiriyor. Size dikkat çekici olmanızı sağlıyor. Bu da çok önemli.
Evet, evet. Yani şey demeye çalışıyorsun aslında. Biz böyle dışarıda hani kendimizi tanımlarken birkaç tanımlama yolumuz vardır. Yani işte. Evet. Ama bir tanesi de bunlardan şeydir. Yani kendimizi işimizle tanımlarız. Yani nasılsın? Ne haber? Nasılsın? İşte ne yapıyorsun? Hemen işte iyiyim, şunu yapıyorum deriz. O söylediğim şey iştir mesela. İşte iyi, Kogito'dayım. Evet. Yine işte defter yapıyorum, harita yapıyorum falan deriz mesela. Tanrısal
Kogito kadın diyorlar. Kogito konuşuyorum. Ben çok bunu aşmaya çalışıyorum. Çok
Kogito kadın. Evet. Takip edin Instagram'da falan. Çok iyi. Çok iyi, Kogito kadın. Şey, kardeşinin de durumu muhtemelen böyle, yani işiyle anılmaya başlamış ve hani o noktada demek ki başarılı olmuş ve ilgi çekmiş. Onu da evet. Bu arada hani devam ediyorsa şayet ve
devam ediyor.
Hani online platformlardan senin gibi işte satış yapıyorsa onu da bu podcast'in belki bir bölümünde ağırlamak isteriz.
Çok sevinirim. Sen... Gerçekten o da çok sevinir. Çünkü çok emek verdi. Bir de açıkçası benim bu stratejimden bir kaynaklı, bence şans faktörü de çok önemli. Benim gerçekten, ben kısa sürede çok büyüdüm. İşte çekilişlerle, doğru influencerlarla tanıştım. Kendimi çok kovaladım. Ama bu şans faktörüyle çok kısa zamanda büyüdüm. Ama mesela Berke'de yine bence ürünleri çok güzel. Ama onun ulaştığı, hedeflediği kitle daha çok 18-25 yaş arasındaki erkekler ve daha çok sporla uğraşan erkekler. O kitleye ulaşmakta zorlanıyoruz. Hmm. Ama ben işte 18-35 yaş arasındaki kadınlara çok rahat ulaştım. O açıdan evet. Da yani işin farklı boyutları var. Ben kesinlikle bu arada şans faktörüne inanıyorum. Şans ve güvene, yani kendi işine güvenmek ve aşık olmak bence çok önemli.
Sen bu güveni sen sağlayarak mı ulaştın kişilere? O noktayı hani biraz daha önemli bir nokta çünkü. O kişilere nasıl ulaştın sence? Yani oradaki başarının getirisi şans diyorsun belki bir bölümü. Evet. Diğer bölümü neydi? Hani o influencerlara ulaştın dedin. O herhalde
aslında
önemli.
Aslında o influencerlara başlangıçta ulaşmam tamamen arkadaşlarım sayesinde oldu. Arkadaşlarımın tanıdığıyla oldu. Yani burada kesinlikle çevre çok önemli. Çevre, ben şöyle, bu benim yaptığım en büyük hatalardan biri. Kogito açıldı. Bir yıl oldu ve ben birçok arkadaşımla yaklaşık 8 ay hiç görüşmedim. Sadece mesajlaştım. Onu bir de çok yapmadım. Yani çok fazla işimle uğraşmaya başladım. Ve günün sonunda 8 ay sonra işte yaz geldi. Pandemi bitti gibi oldu. Bir anda böyle bir açıldık, gezmeye başladık. Ben arkadaşlarımla buluştum, konuşuyorum. O yeni kapılar açıyor. Ve bir baktım, yani ben işimde daha başarılı olmak için arkadaşlarımdan kaçıyorum. Ama arkadaşlarımla buluştukça aslında işim daha da gelişiyor. Önüme bir sürü kapı açılmaya başladı. Yani bu noktada kesinlikle benim şansım arkadaşlarım oldu. Yani arkadaşlarım sayesinde kurduğum diğer influencerlarla ve çeşitli bağlar oldu.
Anladım.
Kesinlikle burada çevre faktörü bence iş hayatında, yani böyle bir girişimde çok önemli. Evet, çok zor, yani bütün gün bazen çalışıyorsunuz gerçekten. Hani kafanız sohbet kaldırmıyor ama sadece hiç başarı getirmiyor.
Evet, sen o zaman hani çalışma, çevre ve şans faktörlerine inanıyorsun. Evet. Yani senin daha önceki videonu da izlediğim kadarıyla bu üçü, hani böyle senin bu noktaya gelmen de en önemli
bir
üç tane faktör.
Bir de hırs sanırım ya. Bunu hep hırsını şey yapmak istiyorum, gizlemek istiyorum. ama hırs çok önemli.
Hırs da diyorsun. Evet. Şey, hani o Instagram'daki bazı hani diğer mağazalarla ne dedin, yarışıyoruz gibi bir şey kullandın.
Evet,
hani
rekabet
var dedin mi? Oradaki şeyden kaynaklı biraz da böyle hırsı bana hatırlattı. Hırslıyım da diyorsun aynı zamanda.
Evet.
Anladım. Çok iyi ya.
Fazla sarın ama gerekti.
Gerekli. Hırsla azim biraz farklı şeyler ama sanırım orada ya. Belki seninki azimdir. Yani hırs biraz böyle hani kötü bir şey çağrıştırıyor yani kulağa. Ama azim dendiğinde biraz daha böyle kişinin kendi ortaya koyduğu çabayı tamamen belki de olabilir mi?
Ya bilmiyorum, ben hiç kimseye zararım yok ama kendime hani çok çok bu konuda da yaşayanlar vardı, belki sen de yaşıyorsundur. 5 saat bilgisayardan kalkmıyorum, hiçbir şey, su bile içmiyorum. Sadece atıyorum şu aralar internet sitesine odaklanıyorum ama günün sonunda böyle depresyonda gibi oluyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, ot gibi hissediyorum. Ama bu da hırs malzemi mi bilmiyorum ama bu iyi bir şey değil.
Evet.
Şey istiyorum. Girişiminde yani... zorlukları var. Psikolojik olarak çok büyük zorlukları var. Yine burada beni dinleyen bir kişiye bir de faydalı olursam çok mutlu olurum. Şunu önermek istiyorum kesinlikle: meditasyon. Kesinlikle ben aynı zamanda yani yoga eğitmeni olduğum için de bu konuda şanslıyım ama kesinlikle bence çalışan herkesin bence bir meditasyon, bir 10 dakika gözlerini kapatıp durması lazım her gün. İnanmayan çok var, dalga geçen çok var ama kesinlikle, yani tamam yoga yapmayabilirsiniz ama meditasyon. Her şeyi kapatıp bir 10 dakika durmalıyız.
Yani bununla ilgili detay verebilir misin biraz böyle? Sen yoga da yapıyorsun. Hani
evet.
Meditasyon yapabilirsiniz diyorsun.
Evet.
Yani böyle nasıl yapalım? Mesela çalışıyoruz, çok yorulduk. Bilgisayarı biraz böyle kapatıp gün içinde böyle biraz şey mi yapalım? Gözlerimizi mi kapatalım? Yoksa böyle belli bir zamanı var mıdır? Belli bir yapılış şekli var mıdır? Senin önerdiğin bir şey var mıdır?
Ben eskiden aslında bu sosyal medyaya kendi yoga sayfamı açmıştım. Orada çok güzel bir kitleye ulaştım. Sosyal medyayı öyle öğrenmiştim 3 sene önce. Orada böyle çok yoga tavsiyeleri, meditasyon tavsiyeleri veriyordum. Sonra işte pandemi döneminde küstüm birazcık çocuklara ulaşamadığım için. Şimdi tekrardan geri döndüm. Çünkü hani yaklaşık 2 gündür tekrardan düzene oturttum. Haftada böyle 3 gün yapıyordum. Ama mesela benim için haftada 7 gün yapmam gerekiyor. Yogayı da meditasyonu da, ama bu herkes için öyle değil tabii ki de. Mesela bazı insanların çok böyle zor bir dönemden geçiyorsa onların gerçekten meditasyon yapmaması lazım. Bunu da şimdiden uyarayım. Belki yüzleşemediğiniz bir sorununuz var ve sizin durmamanız gerekiyor. Sizin hareket etmeniz, daha enerjinizi atmanız gerekiyor. Bunu da deneyimledim çünkü bir arkadaşım önerdi. Daha kötü oldu. Ama onun dışında normal bir iş hayatındaysanız, yani gün içindeki böyle minik minik streslerle uğraşıyorsanız, istediğiniz zaman sabah da olur, akşam da olur, gözünüzü kapatın ve 10 dakika durun. Hiçbir şey yapmadan.
Çok güzel.
Bu arada şöyle de bir hilesi var aslında. Öyle dururken, nasıl duşta en iyi fikirler geliyorsa, meditasyonda da öyle dururken ben çoğu zaman yine iş düşünüyorum. Çözemediğim şeyler aklıma geliyor. Bazen meditasyon üşendiğimde bunu düşünüyorum. Çözeceğim. Hani meditasyonda işimi çözeceğim. Ama o 10 dakikada 3 tane bile nefesinizi fark etseniz sizi yeniliyor ve dinlendiriyor.
Meditasyonda da iş düşünelim ama.
Hayır, düşünmeyin. Ama düşünmeyin. Bunun için vicdan azabı çekmeyin. Ben daha çok çocukla çocuklarla çalıştığım için hani aslında çocuklarla bence yetişkinler yoga ve meditasyonda hiç farklı değil. İkisi de çok alaya vuruyor. Ama hani dikkatimiz çok dağınık, çocuk gibiyiz. Ama vicdan azabı çekmemize gerek yok. Çünkü doğası bu zaten. Düşünceleri izlememiz lazım. Fark etmemiz lazım.
Evet. Sen böyle konuşurken şey aklıma geldi. Böyle Doğan Cicerioğlu'nun rahmetli bir sözü var. Şey diyor mesela. Her gün diyor kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız hani gece yatmadan önce böyle 15 dakika oturun, düşünün ve düşün o gün ne hissettiğinizi deftere yazın. Ve bu sizin için yapabileceğiniz, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey olur diyor. Yani kendinizi tanıma yolculuğu tarafında. Onu deniyorum ben de bir süredir. Güzel gidiyor gerçekten. Senin önerinden sonra aklıma gelen bir şey oldu. Ama yine de lütfen 5 saat boyunca bilgisayara bakmayın.
Evet. Lütfen ben de bakmayayım.
Ya o 5 saat bilgisayara bakmıyor.
5 saat diyorum da 5 saat mi 8 saat mi acaba?
8 saat mi? Devam ediyorum yine sorularımla.
Tabii. Çok keyifli gidiyor. Teşekkür ederim şimdiden.
Valla benim için de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım izleyicilerimiz için de çok keyifli bir yayın olacak.
Umarım.
İzleyiciler için de. Şey dedik bu hani en son... O tarafı böyle unutmak istemediğim için sonra tekrar soru soracağım. Kardeşinden bahsetmiştin,
evet.
Mağazasından bahsetmiştin. Onun erkek kullanıcılara ulaşamadığından bahsetmiştin.
Belki evet.
Onun için daha sonra hep birlikte bir şeyler düşünülebilir diye böyle aklıma geldi. O konuda böyle sanki arada kaynadı gibi aklında bulunsun. Berke'ye de söylersin. Belki yayınlarımıza da belki katılır. O da satışlarından bahsederiz, mağazasından, neler yaptığından bahsedebiliriz yani. Bu tarafta sen şey diyorsun, bir videonda yine. O da çok önemli bir nokta olduğu için söylüyorum. Yani e-ticaret yapıyorum ama bu hobi gibi algılanıyor diyorsun. Yani buradaki algılar yani belli bir kişilerden mi geliyor? Yani bu algıyı kırmak için neler yapabiliriz? Niye böyle bir düşünce var? Yani e-ticaret deyince böyle hani şey mi acaba diye düşünüyorum ben. Mesela dijital iş, uzaktan iş yapanların bu dönemde çok da arttı bu biliyorsun. Hani
evet.
Ben uzaktan çalışıyorum dediğin zaman böyle yani bir hani bu çocuk bir şey yapmıyor mu? Ne yapıyor? Böyle boş boş takılıyor mu acaba? Geziyor mu? İnternet kafeye mi gidiyor falan diye böyle bir algı mı var acaba? Yani ondan kaynaklanan bir şey mi yoksa işin dijital olması mı yoksa ismi mi? Yaptığın şey mi? İşte sanatla ilgili olması mı? Nedir yani bu hani e-ticaretin böyle hobi gibi algılanması bir iş olarak algılanmaması neden kaynaklanıyor? Onu ben düşündüm ama aklıma bir şey gelmedi.
Ben bunu böyle katman katman ayırabilirim. Bir insanın Türkiye'de öncelikle tek başına iş yapmış olması ve başarmış olması çok zor algılanıyor. Yani imkansız gibi. Buna herkes önyargıyla yaklaşıyor. Daha sonra kadın mısın, erkek misin? Ha, kadınsan yine başka köşeye. Bu sefer yine başarısız algılanıyor. Daha sonra da kaç yaşındasın? 22 yaşında mısın? 18 yaşında mısın? Hiç yani. Ya da yeni mezun mu oldun? Neden iş bulamadın? Bir şirkette çalışamadın, başaramadın. O yüzden böyle bir yol deniyorsun gibi düşünüyor. Daha sonra tamam kadınsın, 22 yaşındasın, yeni mezunsun. Dükkanda mısın? Baban sana bir yer mi açtı derler. Daha çok ben öyle de karşılaştım. Hayır. E-ticaret yapıyorum. O zaman yine hani o kadar katman katman ki. Ve bu yüzden çok yanlış algılanıyor. Ben hepsinde bütün katmanlarda herhalde en sonuncusuyum. O yüzden bir sene boyunca çok zorluk çektim. Ama çok şükür şimdi biraz daha takmamaya da başladım. Başından beri kendime güveniyordum ama hep böyle bilmiyorum yani. Yine de üzülüyordum insanların dediklerine de bazen. Şimdi artık takmıyorum. Çünkü başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama e-ticaret kesinlikle boş bir şey değil. İşsizlik değil. Çok para kazandırabiliyor. Çok mutlu edebiliyor. Ama şu da bir gerçek ki dengesiz. Gerçekten günü gününe tutmuyor. Ve bunu da yani bu da çok açıklanıyor mu bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben başta böyle hiç işte nasıl girişimci olunur, nasıl böyle yapılır falan ben bunlarla hiç uğraşmadım. Hala uğraşmıyorum. Ben sanat tarihi okumalarımı yaparım, bir ürün düşünürüm, onu tasarlarım. Ama yazın böyle birazcık bir moda girdim ve hiçbir şey yapamıyordum. Hep planlıyordum. Notion diye bir uygulama var. Hatta sen de atmıştın. Bana onu yasakladık yani. Notion bana zehir oldu. Ben her gün masa başına oturuyordum mesela. Her gün oturuyorum. 3 saat bir şeyler planlıyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Sonra ne yapıyorum? İşte YouTube'a giriyorum. Trendyol'da nasıl satıcı olunur? İşte stratejiler neler? Instagram'da neler? Girişimcilerin hikayelerini dinliyorum ama açıkçası 1, 2, 3 dinliyorsun. Kendin bir şey yapmadıktan sonra bu herkes için değil ama bence yani bütün girişimcileri dinlemek de bence çözüm değil. Günün sonunda yine bir şey yapmak gerekiyor ve seni çok o da yavaşlatıyor. Hep böyle bir, ben kendimi böyle bir mükemmel ölçüt belirlemeye başlamıştım yazın. Ve o yüzden hiçbir işi yapamayıp durmadan planlamıştım. Şimdi yani çok şükür onu yendim ama e-ticaret boyutunda da çok dengesiz olduğu için mesela benim mevsimim kırtasiye ürünlerinin ve ev eşyaları diyeceğim yani posterlerin mevsimi kış. Ben yazın çok satamıyorum ve bunu bilmiyordum. Yazın o yüzden mezun oldum bir kaldım. Neden satamıyorum? Neden böyle oldu? Kış atıyorum tişört satan birinin de yaz. Yani bunları da bence bilmek gerekiyor. Bu dengesizliklerin de farkında olup işe girmek gerekiyor e-ticarete. Ama yine de bu demek değildir ki işsiz. Hayır. Bence birçok beyaz yakalıdan daha fazla kazanıyoruz. Yani birçok atıyorum yeni başlayanları zaten saymıyorum. Keşke onlar da öyle kazanmasa ama maalesef.
Evet, yani e-ticaret tabii ki çok kazanan sektörlerden de biri. Yani büyük çapta da düşündüğümüz zaman. Hani şirketler boyutunda, ülkeler boyutunda veya neyse düşündüğümüz zaman da büyük sektörlerden biri ama böyle hani neden böyle bir algı var tam anlamış değilim. Sen kış dedin senin ürünlerin için. Orada nasıl oluyor mesela hani böyle Black Friday zamanı mı çok hani hediyeler mi çok oluyor yoksa?
Yılbaşı. Zaten en sevdiğim dönemde yani hayatımda hep böyle yılbaşlarını ve doğum günümü çok beklerim. Yılbaşı kesinlikle ben yine hiçbir şey anlamadım. Bir anda böyle bir 15 Aralık gibi oldu geçen sene. Ben uçtum. Gerçekten uçtum. Böyle takipçi geliyor. Böyle çok güzel satışlar oluyor. Neden yani? Çünkü ben hayatımda yılbaşında kimseye hediye almadım. Ama birçok insan hediye almaya, göndermeye başladı. Bir de hani kargoyla evinin adresini bilmen gerekiyor arkadaşının. Ben mesela kimsenin arkadaşımın evinin adresini de bilmiyorum. Ben buna da çok şaşırmıştım. Herkes işte arkadaşlarına gönderiyor, sevgililerine, akrabalarına çok şaşırmıştım. Yılbaşı kesinlikle. Black Friday, ya bu da çok ilginç. Ben de Black Friday döneminde böyle 3 gün falan hiç satışım olmamıştı geçen sene. Bu sene ne olacak bilmiyorum. Ben bir de hani bu herkese böyle diyor ama ben indirim yapınca müşterilerim kaçıyor. Yani bazı şeyleri anlamıyorum. Neden kaçıyorlar? İndirim yapınca o dönemde çok az satışım oluyor. İndirim bitiyor ve satışım olmaya başlıyor.
Evet, o ben bir kitapta okumuştum. Evet. Robert Cialdini diye bir sosyal psikoloğun bir kitabı var. İkna'nın psikolojisi. İkna'nın psikolojisi kitabında böyle sosyal psikolojiyle pazarlamanın bir ilişkisinin olduğu bir nokta vardı. Hani orada aslında bir yanılgılardan bahsediyor. Böyle pahalı eşittir iyidir diye bir şey vardır ya halk arasında. Yani insanların böyle zihninde diyelim. O şeyden kaynaklı olabilir belki Pınar. Hani pahalı iyidir, ucuz kötüdür o zaman almayayım diye. Belki sen orada zam yapsaydın satışların birden patlayabilirdi.
Evet.
Ondan kaynaklı olabilir. Bir de Black Friday diye sormam aslında şu an mantıksız. Çünkü ben hani sanki yurt dışı satış falan gibi düşündüğüm için böyle
ama Türkiye'de de çok oluyor. Yani Türkiye'de de bence çok böyle çılgınlık olmuştu. Ben çok böyle heyecanlanmıştım. Ama pek bir şey olmamıştı. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten yani psikolojik olarak bütün dünyada öyledir. Ama bence Türkiye'de de çok çok fazla pahalı eşittir kaliteli diyorlar. Kesinlikle. Ve ben hani bunda da çok zorlandım. Hani girişimcilere de şu tavsiyeyi de verebilirim. Ben gerçekten kitapları haricinde çok para harcamayan biriyim. Kitaplara acımam ama onun dışında bir de yemeğe ama onun dışında gerçekten kıyafete falan pek para harcayan biri değilim. Ve hep öyle düşündüm. Kendi müşterilerim de öyle olur dedim ve fiyatlarımı başlangıçta çok az tuttum. Gerçekten hiç kazanmıyormuşum aklımda ilk 1-2 ay. Ama sonra baktığımda yani müşterilerini kendin gibi düşünmemen lazım. Çünkü atıyorum sen bilmiyorum burada çok böyle şey belki kırktığın müşterilere de dinler çok bir şey vermek istemiyorum.
Yok açık açık konuşuyoruz yani, ya. Bu yayında daha böyle açık açık
falan. Evet. Zaten çorba gibi yaptım da. Hani çok pahalı olmayınca kalitesi zannediyorlar ve almıyorlar. Buna çok üzülüyorum. Şu anda da bence ben pahalı değilim. Yine kendimi tutuyorum yani böyle işte erkek arkadaşım ya da ailem biraz daha yükselsene yine az kazanıyorsun diyorlar. Ben diyorum ki ben bundan daha fazla fiyatı alamam. Başkasına da yapamam. Yani çok böyle duygusal yaklaşıyorum belki. Ama yine de bir de hani şu da çok ilginç. Türkiye'de durmadan dolar yükseliyor. İşte sen aynı fiyata yapıyorsun ama matbaa bu sefer defteri daha fazla fiyata yaptırmak zorunda kalıyorsun. Fiyatı arttırıyorsun. Durmadan müşterinin güveni de sarsılıyor. Çok karışık.
Bunlara ya
zorlanıyorlar. Evet.
Fiyatlama. Orada bilemiyorum. Duygularımı için içine sokuyorum diyorsun. Nasıl yapıyorsun peki fiyatlamayı? Yani böyle karşılaştırma usulü mü vesaire? Tabii bu biraz teknik bir mesele ama ben çok düz bir şekilde sordum.
Yok, kendim ben aslında Cogito'nun tam hedef kitlesiyim. Kendim de yani kendi yaşamımı çok fazla Cogito'da yansıttığım için ben bunu alır mıyım, bu fiyatı verir miyim? Evet, o zaman devam. Kesinlikle böyle, çünkü ben mesela gerçekten defter bağımlısı olabilirim. Her hafta neredeyse bir defter alıyorum. Yani kendi Cogito'yu açtığımdan sonra birazcık azaldı ama yine de defter alıyorum. Yani bu ne kadar para veriyorum ben bir deftere? Tamam. O zaman devam et ama daha fazla arttırma.
Kendini ortaya koyuyorsun. Oradan evet. Fiyatlamayı belirliyorsun.
Belki anladım. Yanlış ama bilmiyorum. Böyle samimi de oluyor. Müşterilerimle çok iyi bir ilişkim var.
Anladım, süper. Birebir de devam ediyorum diyorsun. Orada peki evet. Hani az önce kargo vesaire biraz bahsedince aklıma geldi. Böyle operasyonel taraf nasıl ilerliyor? Yani orada bir de yaşadığın zorlukları soracaktım. Yani belki hani senin gibi senden örnek almak isteyenler olur. Yani böyle kargoda veya operasyonel tarafta, üretim tarafında böyle yaşadığın zorluklar veya tedarik de olabilir bu arada. Yaşadığın zorluklar nelerdir Cogito Store tarafında?
Tabii ben geçen sene böyle bir girmiştim. Hiç böyle hani 2 aylık hazırlandım. Her şeye böyle matbaam tam hazır değildi. Ben diğer videomda da belirttim. 500 lirayla işe başladım. Herkes yalan söylediğimi düşündüm. Düşünmüş. Hayır. Çünkü ben 500 lirayla başladım. Her posterden bir tane yaptırdım mesela. Çantadan atıyorum 5 tane aldım. Onlar satınca yenilerini yaptım. Paramla birlikte döndüm. Ve şu anda da açıkçası tedarik konusunda artık zorlanmıyorum. Çünkü yazın yaklaşık 3 ay boyunca çok fazla matbaa dolaştım. Çok fazla mailleştim. Yani 30-40 tane belki matbaayla mailleşip görüşme yaptım. O konuda artık sorun yaşamıyorum. Şu anda zorluk yaşadığım kısım her şeyi aynı anda idare etmek. Çünkü bir internet sitesi hazırlığı içindeyim. Ajandayı da kendim tasarlıyorum. Ve bir yandan siparişler geliyor ve sosyal medyayla uğraşıyorum. Yani bu açıdan gerçekten şu anda birazcık zorlanıyorum. Çünkü ben mesela kargonun hızına da çok önem veririm. Ama ben onu 3 günden daha önce gönderemiyorum şu aralar ve müşterilerim az çıp oluyorum. Yani onlar bana bir şey yazmıyor. Ama ben diyorum ki ben bunu 2 gün içinde göndermeliydim. 3 gün oldu. Ben bilmiyorum, çok duygusal yaklaşıyorum bazı şeylere. Ama kargo, yani ürünlerin teslimatı konusunda her şeyi giderken o siparişler, hani tabii ki de aslında amaç siparişi almak. Ama o kadar çok böyle İşin teorik kısmıyla uğraşıyorum ki bazen pratiği unutuyorum diyebilirim.
Kargolama seni zorluyor. Bir de müşterinin evet. Yerine kendini çok fazla koyduğun için yani evet. iki günse 2 gün gitmesini istiyorsun. 3 gün evet. Olmasını istemiyorsun anladığım kadarıyla. Kargolama seni epey zorluyor.
Yani ama o da geçecek. Nasıl bir yani da şöyle, o da geçecek bence. Hani bunu 2 ay sonra dinlediğimde açıkçası bence o zaman başka sorunlarım olacak. Bu kargo sorunu, atıyorum internet sitesi gelecek. Bunun da farkındayım. O zaman onlarla boğuşuyor olacağım. Şu anda ama hani hepsini bir yerden yürütmeye çalışmak beni zorluyor. Çok birine ihtiyacım oluyor. Ama onu mesela şu anda yaşatamam. Kendime hani şu anda zor kalıyor. Bir de çok para yatırdım internet sitesine. Çok para yatırdım. Çok içim acıyor ama bakalım.
Yani umarım geri dönüşleri çok hızlı ve net olacaktır senin için. İnternet sitesini açtığında önümüzdeki dönemde işte belki satışların arttığında veya yeni bir sen de mağazanda yeni bir şeyler değiştirdiğinde veya belki Etsy'de sana mağaza açtığımızda
evet.
Tekrar hani yayın yaparız muhtemelen.
Olur.
Benim bir sorum daha var. Ondan sonra ufak ufak belki kapatabiliriz.
Tamam.
Hani e-ticaret tarafında böyle başlamak isteyen kişilere senin böyle tavsiyelerin olabilir mi? Özellikle böyle hani şey perspektifinden baktığın zaman, kadın girişimciler perspektifinden de baktığın zaman buna böyle komple cevap verebilmem mümkün mü? Hani e-ticarete girmek istiyorum ben diye sana yarın bir yorum geldi birinden veya bir mesaj geldi. İşte bana bir yol çiz dediğin zaman. Çünkü sen de az önce kaynak tarafında hani biraz zorluk şeklinden bahsetmiştin. Hani böyle üretkenlik içinde hani Notion içinde boğulduğundan falan bahsettin. Kaynak evet. Bulamadığından. İşte girişimciler nasıl başlar? İşte nasıl? 101 videoları vesaire gibi içerikler tüketip bir noktada bir yere varamadığını ve kendin kendine ortaya koyduğunu biraz böyle empatiyle, evet. içgörüyle falan böyle yola çıktığından bahsettin. Bu tecrübelerini de düşündüğümüzde böyle e-ticarette yeni başlamak isteyen 18-25 yaş arası bir gence neler önerirsin?
Öncelikle bunu söylemem doğru mu bilmiyorum ama bana birkaç tane mesaj geldi. Ben birazcık yardım ettim bu konuda. Hani bana yol haritası çiz diye. Sonra iyice bilgi istediler. Ve ben sonra açıkçası şöyle bir şey var. Çok fazla biri soru soruyorsa araştırmıyor demektir. Üşeniyor demektir ve ondan açıkçası pek bir şey olmaz. Ya bunu istemiyor. Sadece yani bilmiyorum, başkalarının hayali ya da herkes yapıyor gibi yapıyor.
Orada belki şöyle bir kıstas koyabiliriz ya. Sözünü kestim, özür dilerim ama hani Google'da olan şeyi sana sormasınlar mı bunlar?
Evet yani. Ben bu konuda birazcık katı bir insan olabilirim. Çünkü yani katılık sonuçta bazen kazandırıyor. Kesinlikle acımasız değil ama hani tamam kötü bir şey. Sağlığın için atıyorum 5 saat 6 saat oturmak zor ama bunun içinde bir fedakarlık yapman lazım işin içinde. Yani atıyorum sen bir arkadaşından bu kadar destek al. Sen durmadan girişimcilere yaz ya da ailenden birine yapış. Bu da bence çözüm değil. Onun çünkü sonuçta ne? Atıyorum bir şey ortaya koydun. Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? Başkası mı yaptı? Tabii ki de destek alacağız, yardım alacağız ama tek başına yapınca daha tatlı oluyor. O yüzden benim tavsiyem hani gerçekten o kendini ortaya koymaya ne kadar hazırsın? Önce bunu görmen lazım ve bunu ne için istiyorsun? Ben kesinlikle bağımsız olmak için istiyordum. Hani maddi özgürlüğümü kazanmak için istiyordum. Bunu çok istiyordum. Çünkü hep çalışmayı çok seviyordum. Pazarlamayı, böyle insanlarla olmayı çok seviyordum. Bunu artık kendim başarmak istedim. İkincisi de hiç görmediğim ama hayal ettiğim ürünlerde. Bununla insanlara, benim gibi insanlara ulaşmak istedim. Bunlar benim motivasyon kaynağımda. Hani öncelikle motivasyon kaynaklarını belirlemelerini isterim ama dürüst bir şekilde. Yani bu sadece para kazanmak da olabilir. Bu da bir motivasyon. Çok büyük bir motivasyon. Yani ama bilmiyorum. Fedakarlık yapmaya hazır olmaları lazım. Çünkü arkadaşlarını da ekleyecekler. Aileleriyle de belki tartışacaklar. Belki atıyorum birilerinden borç para isteyecekler. Buna ne kadar hazırlar? Bu diyebilirim. 101 videolarında boğulmamalarını önerebilirim. Çok plana da ve yani şu anda da ben onu yapıyorum. Mesela haftaya doğum günüm 27 Ekim ve o zamana kadar internet sitesi bitecek diyorum mesela. Ben hep böyle 10 Ekim'de açtım ama 1 Eylül'den beri ben her gün açıyordum geçen sene. Hani böyle bir şeyle de uğraşabilirim ama ben şunu da kesinlikle öneriyorum. Hep ertelenecek ama kendilerine bir zaman da koymaları gerekiyor bence. Yoksa o 2-3 yılı bulur ama o 2-3 yıl gide olana kadar her şey onun yani yapacakları ürünün modası geçer. Çoğunlukla geçer yani. Hani ben belki 2 sene sonra açsaydım belki çok mükemmel olacaktı ama belki benim yaptığım yapan olacaktı. Ve ben işimden bıkacaktım belki araştırmaktan.
Hem motivasyon kaynaklarını belirleyelim diyorsun.
Fedakarlık.
O zaman. Hem de fedakarlık yapalım diyorsun. Hem de artık yani yola çıkın bir noktada. 27 evet. Ekim'de yola çıkıyorum ben diyeyim ve başlayın iyi kötü. Elinizde ne varsa evet. Onunla başlayın ve ne yolda varsa. Yapın.
Ben geçen seneki fotoğraflarıma bakınca utanıyorum yani. Ben bunlarla nasıl satmışım diyorum. Ama çok güzel sattım. Çünkü demek ki bana da inandılar müşterilerim. O enerjime de inandılar. Böyle doğmak gerekiyor. Bir de mesela ben bir şey sana sormak istiyorum. Ben başta bu bence girişimcilerin de çok şu anda zorlandığı bir durum. Ben Cookie'de başlangıçta kendimi hiç göstermiyordum. Sonra minik minik gösterdim, bir merak uyandırdı. Güzel oldu. Sonra sanat tarihi içerikleri çekmeye başladım. Ve beni Cookie'de yine takip etmeye başladılar ama satışlarım düştü. Yani ben kendimi gösterince satışlarım düştü. Dedim Allah Allah yani takip ediyorlar, beni mi sevmiyorlar ya da atıyorum sadece sanat tarihi içeriği için mi takip ediyorlar? Ama ben sonuçta burada bir girişimim yani benim para kazanmam lazım. Şu anda da mesela bir kararla kendimi tamamen kapattım Cookie'de, yani kendim çok az gözükecek ve atıyorum ben bir blog olarak kendim hesabından, kişisel hesabından devam edeceğim. Çünkü böyle izlediklerimi, dinlediklerimi de paylaşmayı sevdiğimi fark ettim. Ama bir girişimde mesela benim çok kafamda soru işareti. Kendini göstermeli misin, göstermemeli misin? Özellikle mesela kadın girişimciler, erkeklerde öyle bir şey yok. Erkekler zaten kendilerini göstermek pek istemiyor. Ama kadınlar bir açıdan sonra bir de kendileri gibi görüyorlar. Mesela ben de böyle bazı müşterilerimle arkadaş oldum. Göstermeliyim diyorum, daha çok arkadaş edinmeliyim. Yani bu da mesela kadın girişimcilerin bir şeyi olabilir, çelişkisi olabilir.
Orada hani merak duygusunu mu köreltiyor acaba hani kişi kendisini gösterince hani ben...
Belki gıcık oluyorlar. O da olabilir. Yani belki seviyorlar ama sadece sevdikleri için takip ediyor. Yani kişi için. Bu sadece benim için de değil. Benim de mesela takip ettiğim, kendimi gösterdiği için girişimler var ama asla satın almam. Benim tarzım uygun değil diye düşünüyorum.
Anladım. Şey peki hani orada şey diyorsun. Müşterilerim demek ki beni sevdi, bana ısındılar diyorsun ya. O dönemde ilk başladığın zamanlardı ve o zaman kendini göstermediğini söylüyorsun. Onu evet. Sen böyle yazılı olarak mı hani müşterilere kendini tanıtarak mailing veya işte Instagram mesajı gibi yollarla mı böyle kendini anlattın, onlara ulaştın? Yani ilk müşterilere ulaşma şeyin nasıl
mesaj
oldu?
Mesaj olarak bana yazıyorlardı. Mesajla onlara çok iyi bir şekilde yaklaşıyordum. Ve öyle herhalde yine kendimi sonuçta takip ediyorum. Öyle beni görüyorlardı. Ha, demek ki bunun arkasında hani böyle bir üniversite öğrencisi bir kız var diyorlardı. Ama yine beni görmemişlerdi. Yani hiç bir sesimi duymadılar, beni görmediler. Sonra işte bu pandeminin Mayıs aylarında kendimi göstermeye başladım. Başta dedim ki herkes bunu yapıyor kesinlikle. Bu bana çok para kazandıracak. Ama bayağı yani satışlarım ama takipçim arttı. Yani bu da bana komik geliyor yani.
Evet, yani o gelen yani takipçi olarak gelen kişilerin müşteri olmadığı sonucu çıkıyor buradan. Yani çoğunun hani gelen evet. Takipçi geliyor ama hani belki sadece görsellere bakmak için geliyor. Yani senden alışveriş yapmak için değil de. Orada şey iyi belki sormak lazım tersten. Hani bir önceki müşterilerim neden oradaydı sorusunu evet. Falan. Öyle sormak lazım belki de. Veya yeni gelenlerin ilgileri neler? Sadece benim dükkanımdaki ürünlere bakmaya mı geliyorlar acaba? Yoksa satın almaya mı falan gibi belki sorularla yola çıkılabilir. Çok ilginç ama. Hani kendimi gösterdim diyorsun ve satışlarım azaldı diyorsun.
Evet.
Merak duygusu belki gitti. Yani birçok sebebi olabilir gerçekten. Hani
bu da böyle beni çok şaşırtmıştı. Gerçekten yani girişimin olunca hani ben bu yüzden birçok insana da tavsiye ediyorum. Diyorum kendini ortaya koyacak insanlara çok yine katayım ama yani gerçekten fedakarlık yapacaklarsa çok şey öğreniyorsun. Ya bazen çok komik oluyor, bazen tatsız oluyor. Hani bir mesela çok garip ama bunu artı 90'da anlatmamıştım. Bir müşterim beni mahkemeye veriyordu. Siparişi 4 gün geciktirdim diye gerçekten yani ve o zaman da bir sağlık sorunu vardı ailemin ve ben bunu hani Cogito'da da yazmıştım, story'e attım, herkes ne kadar incesin, ne kadar düşüncelisin bunu yazdın dedi ama bir müşterim beni mahkemeye veriyordu, ben şu anda dilekçeyi yazıyorum diye bana mesaj attı, benim elim ayağım titredi yani telefonu düşürdüm. Çok çok kötü bir deneyimdi. Sonra bu sefer de yani bunu anlatmak istiyorum. Sonra bu sefer de ben siparişi verdim. Her şey çok güzel. Bir ay geçti. Bir postumda Latince bir yazı gördü. Ve o Latince yazıyı bana attı. Dedi ki bu Latinceyi nereden öğrenebilirim dedi. Ben de cevap vermedim. Çünkü ben Latince bilmiyorum yani erkek arkadaşımla. Sonra ben cevap vermeyince dedi ki ben bir kitap basmak istiyorum. Sen basar mısın? Ben yine cevap vermedim yani ben matbaa değilim. Bu sefer de yazdı ki ben zaten işte senin tavrını hiç beğenmemiştim. Hemen para kazandın da şimdi böyle oldu. Tabii bir ürünlük müşterim miydim ne böyle şeyler söyledi bana. Ve yani bu da çok kötü bir deneyimdi. Herhalde yaşadığım en kötü deneyim buydu. Sonra hani bana direkt bir de öyle bir şey ki girişimde kendini gösterince bana da kötü şeyler söylemeye başladı. Yani direkt sanki bana ama sen kaç yaşında bir adamsın yani ben neyim? Kardeşin yaşındayım yani. Bu çok kırıcıydı mesela. Bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor.
Değil mi? Ya o kötü insanlar her zaman var. Sanırım o YouTube yorumlarına yorum yazan kişiler vardı ya. Onlar da bu kişi aynı kişi bence. Aynı evet. Kişi yani. Hani
şey ama sakinliği böyle. Korumak lazım.
Değil mi? Sen de korumuşsun sanırım bir şekilde.
Evet.
Sakinliğini ki hala buradayız falan. Hani ben Cogito kadınım diye böyle gidip böyle pençe veya işte şey.
Öyle durumlarda kitap almaya gidiyorum. Bu sene çok kitap aldım o yüzden. Böyle benim bir şey bozunca zaten kendim para kazanıyorum ya kitabı harcıyorum.
Lisedeki gibi diyorsun.
Evet.
Sadece başımın arkasını görüyorlar ha.
Aynen.
Vay süper.
Ama yine de girişim kurmak güzel bir şey. Her şeye rağmen.
Süper. Vallahi ağzına sağlık. Benim sorularım bitti ama senin eklemek istediğin bir şey varsa dinlemeyi, almayı çok isterim. Böyle tavsiye olabilir, herhangi bir şey olabilir, söylemek istediğin son bir söz olabilir. Onu dinledikten sonra yayını ufak ufak kapatabiliriz.
Tamam. Yani benim söyleyeceğim bir şey bu herhalde. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Ben şimdi burada bir şey söylesem bir hafta sonra bunu dinlediğimde yanlış söylemişim. Şu an öyle düşünmüyorum. Olabilir. Ama şu anda hani... gerçekten kendimize vakit ayırmamız da gerektiğini anlıyorum. Çok şükür sağlık sorunu olmadan bunu anladım ama günün sonunda hani kendimize de değer vermemiz gerekiyor bence. Şu anda mesela bunun bilincine vardım yaklaşık böyle 2-3 gündür. Çünkü çok yıprattı. Hani ben çok sabırsız bir insanım. Gerçekten sabretmek de herhalde çok önemli. Bunu başaramıyorum. Hemen olsun istiyorum. Olmuyor. Yani mesela şu anda internet sitesi. Ama bilmiyorum. Hayatta sonuçta Cogito değil.
Evet.
Kuytu kadın olsam da.
Ben de insanım ve günde 15 dakika meditasyon yapmam, sağlıklı yaşamam, dinlenmem gerekiyor diyorsun.
Evet.
Süper. Çok teşekkürler gerçekten. Yani çok çok güzel bir yayın oldu ve şey böyle yani çok içten ve gerçekçi konuştun. Onun için de ayrıca çok sağ ol.
Rica ederim.
Keşke herkes böyle olsa. Evet web siteni de merak ediyorum gerçekten. Covid Store'u lütfen Instagram'dan takip edin. Web sitesi de açılınca umarım haberim olur ve hem incelemek hem belki bir sonraki yayında seni tekrar ağırlayabilirsek orada da web sitenden de bahsetmek isteriz.
Evet. Ben müşterilerim acaba web sitesine tepkileri de ilginç olacak. O yüzden onu da merak ediyorum.
Evet. Müşterilerin tepkisi.
Evet.
Sen zaten tarafında da bayağı ilgilisin anladığım kadarıyla. Yani veya o noktayı anlamaya çalışıyorsun. Yani satış ve pazarlamanın psikolojisindeki o hani diyorsun ki ben resmimi kaldırdım. Satışım oldu evet. Ama kendimi koydum, satışlarım azaldı. İşte
ben bunu çok kafalıyorum.
Evet.
Bu çok eğlenceli yani. Herhalde bu sosyal medyayı normalde ben eskiden hiç kullanmıyordum, Instagram'ı hiç sevmem. Telefonda mesela bu benim en büyük takıntım, bunu da söyleyebilirim. Bu herkese uyacak bir şey değil ama kesinlikle bunu önerebilirim. Ben yaklaşık bir ay önce iki telefona geçtim. Çünkü ben normalde yoga eğitmeniydim, kitap okuyan kızım. Sonra bir anda çok fazla telefona bakmaya başladım ve gerçekten hiç sevmiyorum. Gece 1'de de mesaj geliyor. Yanıtlamıyorum ama bakıyorum. Bir anda modumu düşürüyor. Ya da atıyorum arkadaşlarımla oturuyorum. Satış gelmiş, seviniyorum ama arkadaşlarımla ilgilenemiyorum. O yüzden bir ay önce kardeşimin eski telefonunu aldım. 50 liraya hat çıkardım. Yani aylık 50 liraya gerçekten onlarca saat belki tasarruf ediyorum. Daha kaliteli yaşıyorum çünkü. Dükkan açar kapar gibi yapıyorum. Saat 10'da iş telefonumu açıyorum. 9'da en geç kapatıyorum. Evet, bu bir lüks ama aslında değil. Çünkü herkesin evinde bir eski telefon, yani yedek telefon vardır. Onu kişisel telefonunuz yapın. Güzel fotoğraf çeken bir telefonunuzu da iş telefonu yapın. Gerçekten 50 lira yani. Hani bir eski telefon varsa daha bir de ucuzu bulabilirsiniz. Bana çok faydası oldu.
Çok çok güzel bir tavsiye. Gerçekten hani böyle sadeliğin sanki lüks gibi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden çok güzel bir tavsiye. Ben de çok sevdim. Eğer benim de böyle bir e-ticaret mağazam olursa veya senin gibi böyle sürekli telefonla görüşmem gereken bir durumum olursa ben de yapacağım sanırım. Aşırı mantıklı geldi yani.
Evet. Yine herkes çok karşı çıktı buna. Ama ben dedim ki bu benim için doğru. Ben bunu yapacağım ve çok mutluyum.
Süper. Sadelik bir lüks değil.
Evet.
Süper. Yani tarafında da satış ve pazarlama psikolojisine o yorduğun kafa ben çok değerli buldum gerçekten. O tarafta da eğer gelişmeler olursa lütfen konuşalım. Belki hani birbirimize kitap önerebiliriz. Benim de böyle biraz uğraştığım şeyler var. Okumaya çalıştığım kitaplar var. Onları birbirimize aktarırız.
Olur.
Öyle. Süper. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Yani beklediğimden çok daha güzeldi. Yani ben böyle birazcık utanır mıyım diye düşünmüştüm ama utanmadım da. Kızardım ama olsun. Yani.
Süper. Yani utanılacak hiçbir şey yok.
Evet.
Özgüvenin de bayağı yerinde gerçekten. O yüzden de.
Yani rol yapıyorum. Böyle bir İngilizce kelime vardı. Onu hatırlamıyorum ama böyle bir yerde duymuştum. Hani öyle davranamıyorsan rol yap. Güvenli değilsen rolünü yap. Bunu belki fake it make it mi öyle bir şey?
Fake it. Neydi? Evet.
Hayır,
fake
onu
it,
çok
till you make it galiba.
Evet. Hani şu anda özgüvenli değilim ama rol yapıyorum.
Kamerayı kapatınca tekrar kendi hayatına dönüyor. Falan diye. Süper, süper. Çok teşekkürler.
Ben
tamamdır
teşekkür
o zaman. Evet, kapatamadığımız bu yayını kapatmak üzereyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Cogito Store'u Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yakında web sitesi de açılacak. Siz de bir elini kirletenseniz bize ulaşabilirsiniz. selam@sıfırdanglobal.com üzerinden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.